Ayrım 27 Erbakan Soner Yalçın Sayfa 235 Utangaç Kapitalist. Erbakan ile Profesör Doktor Arif Ersoy birlikte 1990'lı yılların başında Adil Düzen diye bir toplum mühendisliği projesi hazırladı. Aslında burada araya girip bir parantez açmalıyım. Erbakan ideolojik konuşmalardan pek hoşlanmazdı. Partililerin teknik konuda çalışma yapmalarını ve konuşmalarını isterdi hep. Refah Partisi yönetiminin sınıfsal analizinde iş adamı ve tüccar ağırlığı göze çarpıyordu. Peki Refah Partisi iktidara geldiğinde bu kadro ile nasıl bir ekonomik sistem kuracaktı? Necmettin Erbakan'ın Adil Ekonomik Düzen adlı kitabında kurulacak sistemin ne olduğu da tam anlaşılamıyordu. Zaten adil düzenin ne olduğu pek açık değildi. Kimilerine göre adil düzen şeriat düzeninin örtülü adıydı. Kimilerine göre ise İslam toplumuna geçiş döneminin ara formülüydü. Kontrollü bir piyasa ekonomisi diyen de vardı. Adil Ekonomik Düzen kitabına baktığınızda kurulacak sistemde gelir vergisi ve KDV'nin kaldırıldığını görüyorsunuz. Erbakan bir kalemde büyük bir vergi gelirini siliyordu. Güzel, yerine ne geliyordu? Yerine gelen aynı vergi uygulamasıydı. 160 tavuğu olan bir kişi bunun 4'ünü devlete verecekti. Yani kişi sahip olduğu malın 40'ta birini devlete vermek zorundaydı. Para yerine tavuk. Peki devlet topladığı tavukları ne yapacaktı? Alıcı bulup satacaktı. Ya satamazsa? Bunun yanıtı henüz yoktu. Peki hadi diyelim tavuk işini halletti. Diğer aynı vergiler ne olacaktı? Kamyon, otomobil, buzdolabı, çamaşır makinesi, omo, tursil, persil, diş macunu, terlik, eldiven, kaset. Ya genel ev işleten Manukya'nın vergisi? Ya hizmet sektörünün vergisi? Adil düzenin uygulanabilirliği yoktu. Üstelik bir aldatmaca vardı. Malınızın %2,5'unu devlete veriyorsunuz. Peki verilen bu malların bir parasal değeri yok mu? Var. Bunun adı nasıl vergi olmuyor? Olmuyordu işte. Erbakan kitabında fiyatlar arz ve talep kaidesine göre belirlenir diyordu. Peki bu kurala göre arz talebe yetişmezse fiyatların artması ve aşırı kazançlar nasıl önlenecekti? Önlenecekti işte. Erbakan adil düzeni kurduğu zaman teşvik belgesi yerine teminatlı ehliyet vesikası, oda üyelik belgesi yerine ise ahlaki topluluğun verdiği teminatlı tezkiye belgesi verecekti. İş olsun da kolay gelsin. Adil düzenin en büyük kozu hakkı müktesep karşılığı krediydi. Bu kredi şöyle işleyecekti. Bir bankaya 1.000 lira yatıran Mudi bir yıl sonra bir ay vade ile 12.000 lira alacaktı. Bir yıl vade ile almak istediğinde ise müktesep hak yani kazanılmış hak kredisi 1.000 lira olacaktı. İyi güzel de alınan yüksek tutardaki krediyle bir ay içinde bir iş çevirme olanağı yoktu. Ancak vade bir yıla uzadığında alınan kredi yatırılan paraya eşit oluyordu. Bu durumda siz olsanız bankaya para yatırır mısınız? Yatırırsınız. Yatırırsınız değil mi? Faiz yerine ticarete iştirak payı gibi girişimler Mısır'da İslami bankaları hızla geliştirdi. Ancak 1992'de büyük bir skandal ile hepsi çöktü. Bu kurumların başındaki Müslüman iş adamları dindaşlarının paralarını alıp yurt dışına kaçtı. Canım orası Mısır. Erbakan ileri teknoloji alanında yatırım yapacak müteşebbislere faizsiz kredi vereceğini söylüyordu. Erbakan'ın bu söylediklerinin patent hakkı 1946 yılında ABD'de General George Doriot tarafından ortaya atıldı. Doriot'un bir başka özelliği ise mason olmasıydı. Erbakan'ın modelinde mason parmağı vardı. Bu kadar da değil, biraz da komünist Karl Marx parmağı vardı. Erbakan yazdığı kitapta devlet toprağın, madenlerin, ormanların, meraların sahibidir diyordu. Refah Partisi aslında serbest piyasayı savunmaktaydı. Görünmez el taraftarıydı. Serbest piyasa ve kârın olduğu her koşulda faiz ve tekelleşme kaçınılmazdı. Serbest piyasanın ve kârın adı ise kapitalizmdi. Refah Partisi'nin değişikliği biçimseldi. Gerçekte değişen bir şey yoktu aslında. Zaten faize karşı çıkarak kapitalizmden kopmak mümkün değildi. İdeal kapitalizm de faize karşı değil miydi? Erbakan'ın yazdığı gibi faizin karşılığı hiçbir zaman açıktan para basılarak verilmezdi. Bu paranın değer kaybetmesiydi. Bunu hangi kapitalist isterdi? Erbakan eserinde faizin çeşitli tanımlarından yararlanmaktaydı. Ancak faiz sözcüğünden kaçınmaktaydı. Bütün olay da buydu işte, özde değil, sözde karşıydı. Öyle ki adil düzen mülkiyeti Allah'a dayandırarak kapitalizmden bile ileri gitmişti. Selam senedi gibi buluşlarla tefeciliği güçlendirmekteydi. Kârın paylaşımında ve mülkiyet ilişkilerinde kapitalizmden daha acımasız sömürü ilişkilerini savunmaktaydı. Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisi önce ahlak ve maneviyat sloganıyla ortaya çıktı. Ancak Refah Partisi özellikle 1980'li yılların ortalarından başlayarak yeni bir strateji benimsedi. Sadece cami cemaatine hitap ederek amaçlanan yere ulaşamayacağını anladı. Doktrin Partisi olmaktan çıkıp kitle partisi olmak için işe önce parti vitrinindeki söylemi değiştirerek başladı. Erbakan hareketinin yeni ideolojisi İslam liberalizmiydi. Erbakan'ın prensi Abdullah Gül ve İstanbul İl Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi ikinci kuşak Milli Görüşçüler Parti'nin değişiminde itici güç oldular. Erbakan ve ekibi gençlerin taleplerine yeni seçmen getirecek diye pek ses çıkarmıyordu. Ancak 10 yıl sonra nasıl bir hata yaptıklarını göreceklerdi. Çok hukuklu sistem, çoğulcu toplum, yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılması, hakim devlet yerine hadim devlet, özelleştirme, Alevilerin kardeşliği, Kürtlerin tabii haklarının varlığı, Atatürk ve laiklik karşıtı değiliz, ABD ve Batı ile ilişkiler bozulmayacak gibi Refah Partisi yöneticilerinin ağızlarından duyulmayan sözler o günlerde özellikle Erbakan tarafından dile getiriliyordu. Erbakan hareketi bu söylemleri sevdi. Çünkü artık özel televizyonların da kurulmasıyla hayli büyüyen medya Refah Partisi'nin bu sözlerini överek karşılıyordu. Erbakan ve arkadaşları artık düzen içi görülüyordu. Böylece Erbakan da bu söyleme ağırlık verdi. 27 Mart 1994 yerel seçimlerine böyle girdiler. İslam liberalizmini savunan Erbakan hareketinin bu seçimlerdeki baş sloganı yeni bir dünya idi. Yeni bir dünyadan kastedilen Amerika merkezli yeni dünya düzenine uyum muydu? Mesaj kimeydi? Refah Partisi'nde ılımlı İslam'a yönelerek bir dönem karşı olunan Batı'nın desteğinin alınacağı ve sorunsuz ve darbesiz bir siyasal hayat yaşanacağı düşüncesi ağırlık kazanmaya başlamıştı. Ama tüm refahlıları aynı düşüncede görmek hata olur. Yine de Erbakan hareketi keskin bir yol ayrımına doğru hızla yol alıyordu. Grafiği yükseliyor. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde RP 19.1 oy yüzdesiyle başta İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri, Erzurum, Diyarbakır gibi büyük şehirler olmak üzere 28 il ve 400'e yakın ilçe ve beldede belediye başkanlığını kazandı. Büyük bir oy patlamasıydı bu. Başta İstanbul olmak üzere RP'li belediyelerin hoparlörlerinden Refah'ın Vakti Geldi marşı çalınıyordu. Milli Görüşçüler şaşkındı. DYP %22 ile birinci, ANAP %21'lik oy oranıyla ikinciydi. SHP ve DSP'nin oy oranları erimişti. SHP %13, DSP %8.7'de kalmış, CHP ise sadece %4.6 oy almıştı. Solun oyu toplam %16'ydı. Bu bile sadece RP'nin bile gerisindeydi. Sol ezilmişti. Refah'ın aldığı yüksek oy oranı kadar seçimlerin gündeme getirdiği önemli bir gerçek daha vardı. Sol oylar özellikle varoşlarda RP'ye kayıyordu. Refah Partisi MHP ile beraber askerlerin oy verdiği sandıklarda yüksek oy almıştı. Öyle ki Gölcük'teki donanma sandıklarında bile Refah Partisi birinci partiydi. Nokta dergisi 27 Mart'ta asker refah, polis MHP dedi başlığıyla seçimleri yorumlarken Başbakan Tansu Çiller sağlık, eğitim, maliye bakanlıkları ile Diyanet İşleri personeli bu partilere çalıştı diyordu. Çiller'in kastettiği DYP içindeki eski ülkücü ve muhafazakarlardı. İşin şaşırtıcı yanı Türkeş'le ittifak yaptığı için Güneydoğu'da etkinliği azaltı denen RP'nin bu bölgede başarılı olmasıydı. Bunun bir sebebi de Kürtlerin Partisi DEP'in seçimi boykot etmesiydi kuşkusuz. 27 Mart yerel seçimleri Refah Partisi için dönüm noktası oldu. Parti hem aldığı yüksek oy oranı ile Türkiye'de göz ardı edilmeyecek bir iktidar odağı olduğunu gösterdi. Hem de o gün ele geçirilen belediyeler de siyaset gücünü günden güne arttırdı. Belediyeler parti için birer yerel iktidar odağı gibi çalıştı ve en önemlisi modern sınıfların korktuğu gerçekleşmedi. Refah Partisi belediyeleri düzen içi olduklarını gösterdiler. Bunun getirisini ilk genel seçimde de alacaklardı. Her şey süt liman değildi. Erbakan belki de seçim sarhoşluğuyla partinin grup toplantısında 13 Nisan 1994'te milletvekillerine şöyle seslendi. Adil düzene geçene kadar Türkiye'de huzur ve istikrar olmaz. Halk buna karar verdi. Refah Partisi iktidara gelecek. Geçiş dönemi sert mi olacak, yumuşak mı, tatlı mı olacak, kanlı mı? Bu sözü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'in görev süresinin uzatılması konusunu anlatırken söylemişti. Ama tarihi gafıydı bu Erbakan'ın, gözler üzerindeydi. Bu sebeple gezi için gittiği Trabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na katılmaması büyük eleştiri aldı. Sadece Erbakan değildi, bu kurumdaki Refah Partisi'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ile Melik Gazi ve Koca Sinan Belediye Başkanları da 29 Ekim Bayramı'na katılmamak için Almanya'ya gitmişlerdi. Erbakan basındaki tepkileri yumuşatmak için, kim bilir belki de inanarak, Atatürk yaşasaydı mutlaka refahçı olurdu dedi. 29-11-1994 Milliyet. Erbakan'ın iktidara rap rap sesleriyle geleceği sözleri ülkede olduğu kadar yurt dışında da tartışma konusu oldu. 07-05-1995 Milliyet. O günlerde CIA eski ajanı Graham Fuller, Washington'daki gazeteci Yasemin Çongar'a Türk ordusu İslamcı darbeye izin vermez, Müslümanlar darbe değil demokrasi istiyor. Anahtar burada, konuyu İslam ve demokrasi diye değil, Müslümanlar ve demokrasi diye ele aldığınızda uyumun mümkün olacağını görüyorsunuz diyecekti. Fuller, İslamcı Parti'nin sisteme eklemlenmesinden yana olduğunu söylüyordu. ABD ile Erbakan ilişkisi giderek samimi bir hal aldı. ABD Ankara Büyükelçisi Mark Grossman, RP'nin ekonomi politikalarından, enerji santralları kurmak istemesinden memnun olduklarını açıklıyordu. Ankara'yı ziyarete gelen CIA Başkanı John Deutsch'un Erbakan'la görüşmek için randevu istediği, Erbakan'ın görüşmeye sıcak baktığı ve yardımcısı Abdullah Gül'ü gönderdiği yazılıydı gazetelerde. 12 Ağustos 1995 Hürriyet. Batı için hoca gitmiş, profesör gelmişti. Refah Partisi'nin dış dünyadaki imajı için genç milli görüşçülerin de isteği buydu. Batı'yı rahatlatan Erbakan, iç kamuoyu içinde Refah Partisi iktidarına ordu sevinir demeçlerini sık sık vermeye başladı. Cumhuriyeti biz kurduk, biz yücelteceğiz. İstiklal Savaşı'nı Sütçü İmam Rıdvan Hoca başlatmıştır. Refah Partisi İstiklal Savaşı'nda ortaya çıkan cevherin kendisidir. Cumhuriyeti yönetecek olanlar da bizleriz. Bu sebeple Refah Partisi'nin iktidara gelmesinden silahlı kuvvetler rahatsız olmaz. Tam tersine Refah Partisi iktidarına en fazla ordu sevinecek. 17 Aralık 1995 Milliyet. Erbakan bu havada genel seçime gitti. Ve birinci parti Refah. 21 Aralık 1995'teki genel seçimlerde RP oyları 6 milyonu aştı. Artık Türkiye'nin en büyük partisiydi. Meclise 158 milletvekili soktu. Oy oranı %21.4 olarak gerçekleşti. RP birinci parti çıkarsa asker darbe yapar tehditlerine rağmen bu oyu almışlardı. Ve şimdi asıl zorlu süreç başlıyordu. Erbakan'a başbakanlık verilecek miydi? Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hükümeti kurma görevini Erbakan'a verdi. Erbakan hükümeti kurma girişimini ilk olarak ANAP lideri Mesut Yılmaz ile görüşerek başlattı. Ancak kamuoyundan gelen tepkiler üzerine RP-ANAP koalisyonu gerçekleşemedi. Çeşitli görüşmelerin ardından 3 ay sonra 6 Mart 1996'da ANAP-DYP koalisyon hükümeti kuruldu. Ana yol hükümeti. Ancak hep ANAP'ta hem de YEP'de bu koalisyon hükümetine karşı çıkanlar vardı. Mecliste bu nedenle kabul ve red oylarının yanında çekimser oylar da dikkat çekiyordu. Kabul oyları redlerden fazla olmasına rağmen çekimser oylar katılınca kabuller salt çoğunluğu oluşturmuyordu. RP'li Mustafa Kamalak, anayasa profesörü hukukçu gözüyle güven oyunun gereksiz olduğunu iddia etti. Konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Mahkemenin de Kamalak'la aynı yönde kanaat belirtmesiyle 51. hükümet erkenden sona erdi. Anayol hükümetinin ömrü 3 ay sürdü. Bu arada ilginç bir gelişme yaşandı. Seçim öncesi RP ile kesinlikle koalisyon kurmayacağını söyleyen DYP lideri Tansu Çiller, Erbakan'ın başbakanlığında RP-DYP koalisyon hükümetinin kurulmasına onay verdi. İki parti arasında koalisyon görüşmeleri başladı. Erbakan'ın Çiller ile ittifakını sağlayan iki isim vardı. Biri Aydın Menderes, diğeri RP'den milletvekili seçilen Gürcan Dağdaş'tı. Aile olarak DP-AP çizgisindeydiler. DYP kadrolarını yakından tanıyordu, seviliyordu. DYP'lileri ikna işi onlara düştü. Diğer bir isim ise DYP milletvekili Mehmet Ağar'dı. Ağar'ın asıl görevi DYP'den çok askerleri ikna etmekti. Yakın dostu Genelkurmay ikinci başkanı Orgeneral Çevik bir RP iktidarına en sert tepki gösterecek komutan deniyordu. Oysa ilk sıcak mesajı o verdi. Bunun sebebi neydi acaba? O günlerde Erbakan evinde ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Peter Tarnoff ile gizlice görüştü. Erbakan partisinin çizgisini konuğuna uzun uzun anlattı. Demokrasi için ve dolayısıyla ABD için güvenceler verdi. Toplantı samimi sürdü ve öyle bitti. Müsteşar Tarnoff evden çıkarken Erbakan'a elini uzatıp şöyle dedi.
Sizinle çalışmak zevk olacak Sayın Erbakan.
Öyle ya, neoliberal düşünce salt bir ekonomi reçetesi değildi. Bu siyasi projenin en önemli ayağı muhafazakar değerlere sahip çıkan partilerdi. Thatcher, Reagan muhafazakar değil miydi? Ve keza Turgut Özal. Erbakan'a şans vereceklerdi. Milliciliği değil küreselleşmeyi seçerse o koltuğa oturabilirdi. Ağır sanayi, İslam ortak pazarı ifadelerini, kamu korumacılığını, osu emperyalizm laflarını bırakacaktı. Yeni rotası neoliberalizmdi. Diğer meseleler, yeni koalisyon prosedürleri kolaydı ve halledildi de. Kuşkusuz en büyük tartışma başbakanın kim olacağına dairdi. RP içinde de tartışma başladı. MYK ikiye bölünmüştü. Büyük çoğunluk Çiller'e başbakanlığı verme taraftarıydı. Oğuz Han Asil Türk'ün başını çektiği grup ise Erbakan'ın başbakanlıkta ısrar etmesi gerektiğini düşünüyordu. Erbakan da başbakan olmayı istemekle beraber son aşamada Çiller'e verilebileceğini düşünüyordu. Refah Partisi içinde süren bu tartışmada ilginç bir ayrıntı vardı. İçişleri Bakanlığı'nın DYP'nin elinde olması sebebiyle partililer toplantılarda dinlenme korkusu yaşıyordu. Tartışma başladığında parazit yapan bir radyo açılıyor, görüşmeler radyo gürültüsü altında gerçekleşiyordu. RP içinde bu tartışma sürerken geri adım atan Çiller oldu. RP-DYP koalisyon hükümeti Erbakan'ın başbakanlığında 28 Haziran 1996'da kuruldu. 8 Temmuz günü meclisten güven oyu aldı. Koalisyon protokolüne göre bir yıl sonra Çiller ve Erbakan görev değişimi yapacaktı. Türkiye siyasal tarihinde artık yeni bir dönem açılmıştı. 27 yıl sonra Necmettin Erbakan artık 54. hükümetin başbakanı olmuştu. 27 yıllık bir siyasal mücadeleden sonra başbakanlık koltuğuna oturmuştu. İki askeri darbe yaşamış, cezaevine atılmış, siyasetten kovulmuş, yasaklanmış ama işte başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Erbakan kazanmıştı. Bunda Türkiye'nin 12 Eylül askeri darbesinden sonra muhafazakarlaştırılmasının da büyük payı vardı kuşkusuz. Bakanlar Kurulu'na hangi RP'lilerin gireceği, yani kimin bakan olacağı partinin merkez yürütme kurulunda oylandı. Bu Erbakan'ın önerisiydi. Biri hakkında konuşulurken Erbakan onu dışarıya çıkardı. Sonunda Erbakan'ın gönlündeki iki isim bile Rıza Ulucak ve Ahmet Tekdal kabineye giremedi. Kabine kuruldu ve kollar sıvandı. Erbakan'ın başbakanlığı hep çalkantılar içinde geçti. Başbakan Erbakan Araf'ta. Erbakan'ın işi hiç de kolay değildi. Bir yanda İslamcı bir söylemi vardı. Hükümet ettiği devletin kuruluş felsefesiyle aykırılığı ortadaydı. Keza Batı kulübünü hep eleştirmişti. Ancak son dönemde sıcak yakınlaşmaları olmuştu. Çok değil, birkaç yıl önce ABD ajanı olmakla itham ettiği Çiller ile iktidar ortağıydı. Adil düzenden bahsediyordu. Ancak yolsuzluk, enflasyon, gelir adaletsizliği tarihi zirvedeydi. Devlet içinde ise bir fetret devri hakimdi. Devlet içinde bizzat devletin imkanlarını kullanan çeteler hükümete kadar tırmanmıştı. Üstelik askerler ile laiklik sebebiyle değil, bu nedenle de bir gerilim vardı. Erbakan bu şartlar altında işe başladı. Ekonomi politikası. İktidara gelmek için milli görüş neoliberalizme boyun eğmişti. Muhalefetteyken özelleştirmelere karşı çıkan Erbakan, şimdi özelleştirmelerin yanında yer alacağını söylüyordu. Kamunun küçültülmesinden, özel sektörün büyütülmesinden yanaydı. Söylüyordu ama bunu uygulayacak mıydı? Sıkı kemer sıkma talebine evet diyecek miydi? Zor görünüyordu. Örneğin güven oyunun alınmasından bir hafta sonra ilk memur maaşları zamlı ödenecekti. Önceki hükümetin vaadi %30 zamdı. Erbakan %50 zam yaptı. Bunun basit bir nedeni vardı. Erbakan kendisi üzerindeki tereddütleri ortadan kaldırmak, desteğini arttırmak istiyordu. Kamuya yapılacak zam stratejikti. Aynı tutum 6 ay sonra da gerçekleşecekti. 28 Şubat'tan sonra ise bir daha. 1995 yılında IMF ile anlaşmalar bozulmuştu. Erbakan hükümetinin eli bu açıdan rahattı. Hemen tarımsal destekleme fonu arttırıldı. Tarım ürünlerinin sübvansiyonu için daha çok kaynak ayrıldı. Esnafa verilen krediler ve teşvikler arttırıldı. Asgari ücret %70 oranında arttırıldı. Bunlar neoliberalizmin köktenci piyasa sistemine uygun değildi. Erbakan küresel kapitalizme sözde evet diyor, ancak uygulamada bunun tersini yapıyordu. Bütçe açık veriyordu ama bunu düşünmüyordu. Çünkü Erbakan'ın kafasındaki proje netti. Ekonomi politikasıyla toplumsal destek sağlamak, rejim tartışmalarını bu yolla engellemek. Fakat aynı adımları siyasette gerçekleştiremedi. 27. ayrımın sonu. Sayfa 243.